TC Tüeli'nin yeni bölümünden herkese merhaba. TC Tüeli'nin bu bölümünde daha önce içinde başka bir makaleyi incelemiş olduğumuz Pasajlar dergisine devam ediyoruz. Post-truth çağına ilişkin yazılmış yazıları kapsayan bir çalışma. Ocak 2020'de yayınlandı ve daha öncesinde bizde Emre Erdoğan, Pınar Uyansemerci'nin hakikat sonrası tartışmalarının gerçek olmayan varsayımlarını ele almak, akıl, bilim ve demokrasi karşıtlığı bölümünü incelemiştik. Ve bunun da linkini bugünkü yayının bağlantılarından alabilirsiniz. Aşağıda vereceğiz onu da. Bugünse Halime Atalay'ın Hakikatin Önemini Yitirmesi ve Gündelik Hayatın Hoyratlaşan Dili isimli çalışmasını ele alacağız. Makalenin girişinde aslında neyi ele aldığını anlatıyor biraz. Ondan bir iki cümleyi aktarayım. Sonrasında da konuşacağız. Bugün Mehmet Atakan Foça, Gülün Çavuş, ben Emre Saklıca birlikte olacağız. Çalışmada post-truth teorinin ve otoriterleşmenin gündelik toplumsal hayattaki izinin sürüleceğinden bahsediliyor. Siyaseti mümkün kılanın da taban ve toplum olduğunu varsayarak hareket ediyor makale. Bu nedenle toplumsal hayata sahte haberlerin yayılımı üzerinden bakarak otoriterleşmenin izini bu katmanda sürüp ortaya koymak gerektiği görüşünde. Genel hatlarıyla makalenin tanımı, özet kısmı bu şekilde. Bu özetin ardından makale girişte bazı kavramsal notlara değiniyor. Post-truth, otoriterleşme, gündelik hayattaki değerler üzerinden. Artık bir enformasyon kaynağından aldığımız haberi bir başkasıyla mukayese etmeden güvenmek bizi daha sıkça yanıltabiliyor. Karşılaştırma yapmadan paylaşacağımız, dolaşıma sokacağımız veya referans vereceğimiz enformasyon ve veya içerik iletişim teknolojisindeki kopuşun sonucu olarak bizi hakiki olmayanın çoğaltıcısı pozisyonuna yerleştirebiliyor. Bunu teyit filminde de zaman zaman ele aldık. Teyitin diğer işlerinde de sıkça değindiğimiz nokta biri. Günün sen nasıl bir yaklaşımda bulunacaksın makaleye?
Ya benim için makalenin özünde en önemsediğim şeylerden birisi aslında deformasyon ve itaat arasında, yani otoriterleşme arasında kurduğu ilişki. Orada da yani işte Senet'e, Adorno'ya zaman zaman referanslar veriyor makale içerisinde ve belirli sosyal normların, kabul ettiğimiz o normların bizi bu post-truth çağında nasıl itaate yönlendirmeye çalıştığından bahsediyor. Ve bunların arasında sıkıştırdığı, senin de dediğin gibi, hem kaynakları kontrol etmemek, yalan, propaganda, onun dışında da bizim hep sürekli grup olarak davranma yaklaşımımız. Biliyorsun o grup anlayışı, o grup içerisinde bulunma isteği bizi o popüler liderlerin de propaganda araçlarına kolayca ikna etmeye sebep oluyor. Ve makale boyunca benim dediğim gibi o itaatleşme ve post-truth çağının dezenformasyonla bunu nasıl becerdiği yaklaşımı önemsediğim yerlerden biri.
Burada özellikle Keyes'e örnek vererek şundan bahsediyor. Bu post-truth çağındaki izlerde bazı nedenler olduğundan bahsediyor. Eğlenmek, macera arayışı, güvensizlik, kandırma zevki ve idareyi ele almak.
Yalan söylemek için söylüyor biraz bunları bu arada. Evet, yalan söylemenin gerekçeleri için olarak.
Evet evet, bu gerekçelerde mesela Trump'ı eğlenmek için yapmıyor bunu. İdareyi ele almak için bir tarafta bunu kullanıyor. Bu söylemleri ele alıyor görüşünde. Yani bu çağımızda belki de sıkça karşılaştığımız başlıklardan birisi.
Burada şöyle bir işte benim çekincem var açıkçası. Bu yalan lafıyla post-truth'u eşitlemeye götüren bir eğilim var makalede bence. Eşitlemek olmasa da hani aynı düzlemde tartışıyor gibi geldi bana. Ama sanki post-truth biraz daha bunun üstünde, biraz daha genel havaya temas eden, atmosferi yaratan şeymiş gibi düşünüyorum ben. Yalan biraz daha köklü, hepimizin aslında insan olarak yapmaya teşne olduğumuz da bir şey, söylemeye teşne olduğumuz bir şey. O yüzden sanki yalanın artmasıyla post-truth döneminin ortaya çıkması arasında bir ilişki kurmak bana çok doğru gelmiyor hiçbir zaman. Sadece bunun kullanılış yönteminin işte idareyi ele almak gibi otoriterleşme eğilimi gösteren yeni metotlar ortaya çıkarması belki post-truth'la bağlantılı olarak kullanılabilir. Ama doğrudan yalan söylemek eşittir post-truth demek çok doğru gelmiyor.
Aslında başta bir tanımlamada biraz yaklaşım motivasyonunu anlatmaya çalışmış ama demek ki bu izlenim çıktığına göre bu noktayı da konuşmak gerekiyor. Şundan bahsediyor. Bu makalede hakikate dair sürecin özünde değişikliğe sebep oluşuyla hakikatin önemsizleşmesi olarak post-truth kavramını ele almaya çalışacağız diyor. Aslında biraz daha önemsizleşmesi üzerinden gitmeye çalışacağından bahsediyor ama mesela bu sende farklı bir izlenim uyandırmış. Yani okuduğunda satır aralarında böyle bir işaret almışsın.
Belki biraz daha hani altı çizilmesi gerekiyordur. Belki de ben atlamışımdır. Tabii çok da kendimden emin konuşamıyorum. Çok hızlı okudum. Bir de burada önemli olan bir şey vardı. Demin Gül'ün de bahsetti. Gruplar ve itaat meselesi. Yine makalede şeye değiniyor. O gerçekten önemliydi. Yani aidiyet hissinin içinde yaşadığımız topluma ya da topluluğa ait olma hissinin bizi biraz daha metinler arası mukayese yapmadan haber tüketimine yaklaştırdığını söylüyor. O bence çok önemli çünkü bugünlerde de aslında bunu konuşuyoruz. Neden arkadaşlarımızın, ailelerimizin içinde olduğu WhatsApp gruplarından gelen mesajlara inanmaya daha eğilimliyiz konusunu özellikle konuşuyoruz. Tabii ki bu bağlar hele de kriz zamanındaysak daha da bizi içinde olmanın rahat hissettirdiği bir aidiyet kümesine dahil ediyor. Bunu not etmek çok iyi. Bir de benim dikkatimi çeken bir konu da şuydu. Yine itaat meselesiyle alakalı. İşte tabii iktidar muhalefet ilişkisi üzerinden bunu anlatıyor ama bence gruplara da yine genellemek, işte kümelere ya da yankı fanuslarına da genellemek mümkün. Bu sahte haber meselesinin bu kümelerin kendilerini genişletmek ve geriye kalan kümelerin alanı daraltmak için kullanıldığına değiniyor. Bunu tabii iktidar muhalefet ilişkisi üzerinden bir iktidar savaşı şeyi üzerinden teorisi üzerinden söylüyor. Yani muhalefet ya da iktidar aslında yalan mekanizmasını çalıştırırken kendi nüfuz alanını genişletmeye ve karşı tarafın etki alanını kısmaya, daraltmaya çalışıyor diyor. Bunu okumak çok iyi çünkü aslında bunun örnekleriyle çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle seçim öncesi dönemlerde, seçim dönemlerinde her grubun kendisine ait sahte habere çok sıkı sıkıya bağlandığını ve karşı grubu bu sayede yenmeye çalıştığını aslında. Bu sayede karşı grubu yok etmeye çalıştığını, bir yandan da kendi kümesini konsolide etmeye çalıştığını sahte haber vasıtasıyla o birçok kez deneyimledik.
Özellikle o ait olma hissiyatıyla ilgili ilk noktasıyla başlayacağım. Orada bir soruyu yöneltiyor. Cassin'in nostaljiyi çeşitli filozoflar üzerinden ele aldığı eserinde bir cümleyi. İnsan ne zaman evindedir? Yakınları dili ve dilleriyle kabul edildiği zaman diyerek sonrasında da bir araştırmadan bahsediyor. Bizim bu gruplar üzerine konuştuğumuz başlıkta adı araştırmanın. Ve orada şu noktaya değiniyor. Araştırmaya katılan insanlar için en güvendikleri sosyal medya paylaşımları sahiplerinin %51 ile o araştırmaya göre arkadaş ve çevre çıkması devlet kurumları %30 şeklinde bir cevapla paylaşılıyor. Ve sonrasında da Alexios'un bir cümlesini ele alıyor. Sosyal ilişki bagajları çerçevesinde güvenilir addedilen tanıdıkların sosyal profillerinden edinilen enformasyon itibar edilen haber alma kaynaklarından birini yerini almış olarak görünüyor görüşünde. Yani kişilerin paylaştıkları verilerin karşılaştırmasını yaparak hakikatin peşine düşmesini beklemek pek anlamlı değil diyor. Biraz daha orada o yakın çevre ve grup hissiyatının altını çizmeye çalışıyor.
Burada yalnız şunu söylemek lazım. Bizim geçen sene 2019'un başında yayınladığımız bir araştırma vardı. Haber tüketimi ve medya alışkanlıkları üzerine. Orada sorduğumuz sorulardan biri şuydu. Haberi nasıl doğruluyorsunuz? İnternete karşılaştığınız haberi nasıl doğruluyorsunuz diye. Bizim aslında derdimiz biraz teyitin ne kadar kullanıldığını bu araştırmada görüp birkaç yıl sonra bunda bir değişiklik olup olmadığını tespit edebilecek bir zemin yaratabilmekti. Fakat orada çıkan sonuç şunu gösteriyordu. Araştırmaya cevap veren insanların çok büyük bir kısmı bir haberi doğrulamak için yine arkadaşlarına danışıyor. Yani bu az evvel okuduğun araştırmadaki oranla bizim araştırmamızdaki bulguyu karşılaştırdığında şunu görüyoruz. Haberi arkadaşlarından alıyorlar, doğrulamak için tekrar arkadaşlarına ya da ailelerine başvuruyorlar. Bu yine hala bir haberden şüphelendiği durumlarda bile insanların o aidiyet hissinden kopamadıklarını, doğru ya da yanlış bilgisinin de yine ait oldukları kümeden gelmesini beklediklerini gösteriyor. Bu çok önemli bir sonuç bence.
Bir de burada işte arkadaşlarımızla, ailemizle olma ya da onların fikirlerine ihtiyaç duyma işte başka şeyler barındırıyor, özellikler barındırıyor. Ama burada yine makalede altı çizilen bir şey var. Çoğunluğa uymak. Yani çoğunluğun bir parçasıymış gibi görünme ihtiyacı var. Orada da başka aslında psikolojik nedenler olabileceğine de yine makale değiniyor. Yani bunun altında başka nedenler de var. Yani tek başına biz ya bu güven ilişkisine dair de zaten bir sorun var. Ben de başka bir araştırma okumuştum ve Türkiye'de insanlar sağlık alanında bile, yani şöyle ben sağlık açısından bakmıştım o araştırmaya. Şöyle diyorlardı, hastalandığınızda işte kamu kurumlarına mı başvurursunuz yoksa bir yakınınıza mı gidersiniz diye soruyordu. İnsanların çoğunluğu da yakınlarına gideceğini söylüyor. Yani %60'ın üstünde bir oran da bu. Ya bu çok ciddi bir oran ve insanlar Türkiye'de bu güven meselesi sadece bilgi alışverişi konusunda da değil. Yani Türkiye'de ya da dünyada tabii başka ülkelerde de çok yüksek ama Türkiye'de ciddi bir bölümünü oluşturuyor bu güven meselesi. Güven skorlamasına vesaire baktığımızda da Türkiye'de insanların birbirlerine güven duyma konusunun işte eksikliğini görüyoruz. O açıdan da o çoğunluğa uyma vesaire de biraz kendini güvene alma ihtiyacından da geliyor. Yani dışlanma korkusu var. Çünkü genel olarak bence devletle ya da işte o otorite dediğimizle kurumlarla kurduğu ilişki de şeye dayanmıyor. Güven ilişkisine dayanmıyor. Genelde daha belki işte korku ya da aşırı bir adanmışlık gibi bir şey görüyorum ben. O yüzden de biraz daha kurumlar dışında kurduğu ilişkileri sağlamlaştırmaya çalışıyor olabilirler. Yani aman buradan dışlanmayayım, aman burasının bir parçası olarak kalmaya devam edeyim ki başım sıkıştığında bunlara danışabileyim diye. Bu bazı başka kültürlerde şey olarak falan da görülüyor. Yani bankadan kredi almak yerine bizim gidip akrabalardan borç alma gibi davranışlarımız da çok yüksek. Yani alamayacağı için de olabilir tabii ama onun dışında da öyle bir refleksi de var toplumun. Yani genel olarak aileyi kültürel olarak da nereye koyduğu bir bütün bilgi tüketim alışkanlıklarını da etkiliyor. Evet. Yani daha da sosyolojik perspektiften bakmak da mümkün. Ben yer yer makalede bunları da hissettim. Yani onun altını çizmek istedim.
Bir de orada şeyi de söyleyelim. Hani Solomon Asch'in deneyine de zaten makalede değiniliyor. Bu Solomon Asch'in çok meşhur bu deneyi. Biraz anlatayım. Bir grup insanı topluyorlar ve onlara ekranda bazı çizgiler gösteriyorlar. Çizgilerden biri işte kısa, diğerleri uzun diyelim. 10 kişi varsa soru sordukları, bunların 9'u aslında işbirlikçi. Yani araştırmanın işbirlikçisi. Zaten orada random seçilmiş anonim insanlar değil, araştırma grubunun bir parçası olarak orada oturuyorlar. Bir kişi de asıl denek o toplulukta ve şunu soruyorlar, yani bu üçüncü çöp diğerlerine göre kısa mı uzun mu diye. O denek kişi diğer gruptaki o işbirlikçilerinin söylediği yanlış bilgiye uyum sağlama eğilimi gösteriyor. Yani o çöp, o çizgi kısa olarak onun zihninde yer etmiş olsa bile herkes diğerleriyle aynı boyda dediği için o da diğerleriyle aynı boyda diyerek o yanlışın bir parçası haline gelebiliyor. Bu çok çarpıcı zaten. Birçok araştırmada, sosyal psikoloji yazınında da kullanılan bir örnek. Burada şunu söylüyor makale aslında. Yani entelektüel seviyenizin ne olduğu fark etmeksizin o grubun bir parçası olma hissi her zaman çok daha baskın. Ve oradaki dışlanma istememe, yani o grubun içinde kalma motivasyonu diğer her şeyin önüne geçiyor. Bu çok ciddi bir vurgu.
Aynen. Bu bir de şey beraberinde de getiriyor bence. Yine çok ABD merkezli çalışmalar tabii, bunu tekrar etmek istiyorum ama.
Evet, hep Trump özne çoğunda.
Ya işte Trump özünde oluyor, bir de yok genel olarak yani bu alanda yapılan çalışmalarda biraz ABD merkezli çalışmalar olduğunu görüyoruz. Orada da şöyle bir çalışma var. İnsanların aslında oy verme davranışlarına bakıyorlar ve burada insanlar hakikatin ne olduğunu bilseler dahi oy verme davranışlarını değiştirmiyorlar. Yani oradaki aksiyon kısmında bir tıkanıklık var ve o da büyük ihtimalle yine bu dışlanmayı, o grup baskısını çok içeren bir şey. Yani kimse, işte bir mahallede oturduğunuzu düşünün, A partisinin çok yoğunlukta olduğu bir parti, sürekli çevrenizde A partisi destekleniyor. Siz o kişinin doğru ya da yanlış söylediğini biliyor olsanız dahi bu sizin oy verme davranışınızı değiştiremiyor. Çünkü işte çıkar devreye giriyor, grup baskısı devreye giriyor ve dışlanma korkusu devreye giriyor. Biraz o ya yani onlar çerçevesini düşününce de hani propaganda yalan söylendiği için mi etkili, yoksa insanlar içerisinde bulunduğu psikoloji nedeniyle bunu biz yutuyoruz gibi mi davranıyorlar? Orası biraz tartışmaya çıkıyor.
Orada şey var, yani biz yalan söylediğini biliyoruz siyasetçimizin ama günün sonunda benim yalancım diyor. Yani başkasının yalanına inanmaktansa, başkasının yalanını oylamaktansa kendi grubumun yalancısını oylamayı tercih ederim motivasyonu var.
Yine bence tartışılması gereken bir nokta daha var. Buna tam bağlı olarak yine Case'in yalan söyleme gerekçelerini sıraladıktan sonra bizim de alanımızda belki de tartıştığımız, cevaplayacağımız sorulardan birisini yöneltiyor. Diyor ki, neden diyor hakikati imlemeyen bir tweet paylaşılır? Mesela trend topic popüler olmaya rağbet görmeye niçin ihtiyaç duyulur? Bunu kapsayan şekilde insanların özellikle sıcak siyasi vakaların deneyimlendiği dönemlerde özellikle yanıltıcı görüntüler ve haber içerikleri üretmesi ve bunların kasıtlı yayılımı, paylaşımı olgusunun kendini yatsıma paradoksunu da içeren bir çeşit anlam ve aidiyet arayışının sonucu olduğu kanaatindeyiz diyor. Tam olarak bahsettiğimiz şeyin bu sefer bir de işin üretim kısmına geçiyor. Yani bir şeye inanmak ve paylaşmanın ötesinde neden böyle bir içerik paylaşılıyor sorusu. Bu konuda aslında son dönemde daha da sık karşılaşıyoruz. Yani bir şeyin neden paylaşıldığı, neden böyle bir yanlış bilgiye, neden böyle bir şeyi ortaya yayma motivasyonu çıktığını bence çok iyi düşünmek lazım. Bu makalenin burada altını çizmesi de benim dikkatimi çeken noktalardan birisiydi.
Orada toplumsal onay dürtüsü işte yine hala devrede. Sonuçta yanlış olduğunu bilseniz dahi paylaşıyorsanız eğer, çok büyük ihtimalle içinde bulunduğunuz grubun onayını alma refleksi gösteriyorsunuzdur. Tabii bir de şey de var, yani sosyal medya platformlarının kendi ekonomik modelleri de bunu zorluyor. Günün sonunda biraz orada paylaşım yapmayınca sanki dünya başımıza yıkılacakmış gibi bir ekonomik model söz konusu. Ve herkes orada sanki bizi dinlemek üzere toplanmış gibi bir algımız da var açıkçası. Hepimize bir kürsü ve mikrofon tanınmış olması hissiyatı çok baskın. Bu yüzden de şeyden kendimizi alıkoyamıyoruz. Fikirlerimizi mutlaka o duvara yazmalıyız fikrinden kendimizi çok fazla alıkoyamıyoruz.
Bunu makalede şey olarak tanımlıyor. Vitrinde olmak, yani vitrinde yaşamak olarak tarif ediyor. Bence çok yani iyi bir benzetme ve işte yer yer yine Berger'e de göndermeler yapıyor ve bu imgelemeler üzerinden de tartışıyor. Orada çünkü sürekli o vitrinde olmalısınız, orada bir şeyler sunmalısınız ve yani yine belki dediğin gibi kendi topluluğunu yaratmalısın ve sürekli beğenilmelisin gibi başka motivasyonlar var. Benim ama oradan bağladığı bir nokta özellikle çok dikkatimi çekti ve sürekli bir yaram olan Twitter konusuna geri dönerek şimdi bu konudan bahsedeceğim. Orada örtük otoriterlik meselesinden bahsediyor. Ve işte bunu vitrinde olmak gibi bir yere bağlıyor. Ben mesela bu kısmı okuduğumda direkt aklıma Twitter kabadayıları geldi. Yani Twitter'da kabadayılar var. Onlar vitrinde olmak istiyorlar. Kendi fikirleri var ve dezenformasyon üretmeye çok açıklar. Bu dezenformasyonu istedikleri gibi üretebiliyorlar ve siz bunu yaygınlaştırmadığınızda, hatta buna gerçekleri sunduğunuzda o Twitter kabadayıları sizi pataklıyor. Yani işte bu Twitter'da olur, Facebook'da olur ama ben en çok Twitter'da olduğunu düşündüğüm için oradan örnek veriyorum. Ve sürekli işte bunun da siyaseti psikolojikleştirdiğini ve hatta kişiselleştirdiğini söylüyor. Yani benim tamamen aklıma bunların hepsi bahsedildiğinde Twitter'dan başka hiçbir şey canlanmıyor. Oradaki işte vitrinde olma arzusu, beğenilme arzusu, işte beraberinde onun örtük bir otoriteye dönüşmesi. Yani işte yine Atakan sen dedin, senin yalancın, benim yalancım meselesi. Senin yalancın meselesi de yine bu tür platformlarda çok karşılaştığımız bir şey. Yani senin üzerine bir tahakküm kuruyor ve oradaki itaat, yani oradaki hani her tür ideolojik tahakküm bir türlü şeye dönüşüyor. Senin gerçekleri söyleyemez hale gelmene neden oluyor. Ve sen gerçekleri söyledikçe kafana böyle bir tane şeyle vuruyorlar gibi bir noktadayız. O yüzden de o oranın da altını çizmek istedim ben.
Bir de ben bir izlenimimi söylemek istiyorum açıkçası. Az evvel sen Amerika merkezi çok araştırmalar, işte hep Amerika'dan hareketle düşünülüyor dedin ya. Bu makalede de benim dikkatimi çeken şeylerden biri o oldu. Özellikle bu post-truth meselesinin ve otoriterleşme, popülizm hikayelerinin sağ kanatla, sağ muhafazakar kanatla bağlama alışkanlığı biraz Amerika merkezi bir düşünce sistematiğinin sonucu aslında. Tamam, çoğunlukla Avrupa ülkelerinde de bu arada sağ muhafazakar çevreler popülizme daha yatkın. Yani Türkiye'de de muhakkak öyle bu arada. Yani popülizm deyince ilk önce sağ muhafazakar bir siyasal ideoloji akla gelir. Çok normal bu bence. Ama bu şu demek değil. Yani sol, aşırı sol, radikal sol tarafında popülizm yok ve orada herhangi bir şekilde bu kabadayılaşma, otoriterleşme ilişkisi yokmuş gibi davranmak, oraya gözlerini kapamak da bence kendi başına çok taraflı bir yaklaşım olur. Onu da söylemek gerekiyor. Özellikle internet kullanımıyla alakalı, bunun ben son zamanlarda çok fazla altını çiziyorum. Türkiye'deki internet kullanımının özellikle radikal solda çok daha yaygın olduğunu ya da işte muhafazakar solda daha yaygın olduğunu biraz daha görmek lazım bence. O yüzden benim söylemek istediğim şey, orada Amerika merkezi bakış açısı her zaman bizi popülizmi sağ muhafazakar cenahla sınırlamamalı. Orayla ilişkili olduğuna katılmakla beraber farklı cenahlarda da bu tarz alışkanlıkların, eğilimlerin olduğunu gözlemliyoruz yani.
Şimdi ben de Gül'ün söylediğine bir ek yaparak başka bir konuya geçeceğim. Belki de bizim de biraz daha konuşmamız gereken noktalardan biri olarak görüyorum. Bir tarafta Gül'ün söylediğinde bu makalenin o yola çıkış noktasında otoriterleşmenin izlerini tabanda izlemek noktası, o Twitter örneği orada bence çok iyi yakalamışsın ve orada altı çizilecek noktalardan birisi de makalede buydu. Özellikle bu konuda makale ilerlerken bir yerde doğrulama organizasyonlarına, teyit organizasyonlarına da geliyor ve hatta bizden de bahsediyor. O bölümü biraz konuşalım istiyorum. Hatta seçim öncesi bir dönemden bahsedip seçim öncesi kamuya yönelik edimlerin, enformasyon yayılımının dikkat çekmesi post-truth'u gözlemlemek için makul yoğunlukta örnek sunan bir dönemdir. Doğrudur. Ancak bugün doğrulama siteleri kadar çarpıcı olan bir diğer örnek Türkiye'de veya Fransa'da devlet televizyonlarının prime time aralığında yayınladığı Doğrusu Ne ve Fact or Fake başlıklı video haber dizileridir. Bu çeşit bir enformasyon yayılımı paylaşımı aslında siyasal iktidarların kendilerini koruma çabasıdır. Bu durum TEİT.org veya Full Fact.org gibi iktidarın dışındaki toplumsal konumlanışlar kadar iktidarın da alanını koruma ihtiyacının olması çarpıcıdır diyor. Şimdi bir tabii devletlerin bu konudaki adım atması doğrulama organizasyonu konusunda nasıl bir fikir? Yani yasal olarak bu tip düzenlemeler yapan ülkeler de var. Bunların hepsi bir tarafta işin biraz daha rayından çıkacağı bir nokta. Hatta bir TC tweet'inde daha geniş konuşmuştuk. Devlet mekanizmasıyla yanlış haberin, şüpheli bilginin önüne geçmek bir yerde problem yaratan şeylerden birisi. Bu örnek konusunda, bu başlık konusunda sizin görüşleriniz ne?
Devlet yani niye böyle bir şeye girişiyor ki? Ben onu anlamıyorum. Devletin yapacağı iş mi bu? Devletin zaten elinde bir sürü propaganda aygıtı yok mu? Bir de fact checking mi lazım ona yani? Bir de özellikle Türkiye gibi otoriter ülkelerde her şeyi devlet yapmaya çalıştığında hiçbir girişimciliğe yer de kalmıyor. Ben şeye de mesela işte belediyelerin yaptığı iştiraklar meselesinde falan da bunu düşünüyorum. Ya sütü de belediye dağıtsın, yok işte onu da belediye dağıtsın, bunu da belediye dağıtsın. Her şeyi devlet yapsın mantığıyla yaklaştığınız sürece nasıl girişimcilik gelişecek? Nasıl insanlar bir şeyleri değiştirmek için? Evet biraz öyle ama yani bir yandan da gerçekten devletin kendini koruyabileceği aygıtı mı yok? Fact checking lazım ona. Ben onu anlayamıyorum yani. Ama tabii bu arada sadece devlet bu doğrusu ne diye bahsedilen program da devletin oluşturduğu bir tek başına aygıt da değil. Devlet içinde rol almaya çalışan bir grup siyasi grubun oluşturduğu bir tür içerik aslında yani. Hangi grup olduğunu da aşağı yukarı dinleyiciler tahmin eder. Şimdi burada söyleyip isimlerini yaygınlaştırmıyorum.
Yoksa bir kuş mu?
Yoksa bir kuş mu? Evet.
Yani yeterince yaygın olmaması da mesela işin açıkçası ben dürüst olarak söyleyeyim. Ben doğrusu ne yapısını ilk defa duydum. Yani böyle bir program olduğunu, TRT'de bunun yayınlandığını. Mesela YouTube kanalına baktım. Bir aydır güncelleme yok. Twitter hesabında takipçi sayısı çok düşük. Yani yeterince belki de yaptıkları işi takip etmedim, bakmadım. Ama yeterince belki de üzerinde mesai harcanmayan bir şey. Öyle bir araç var demiş olmak için yapılan bir şey ama senin söylediğin noktaya geliyor bir tarafta Atakan bu. Yani devletin böyle bir şey yapmasına gerek var mı bir tarafta?
Bence
anlamsız
var.
Bir şey mi? Var mı? Neden
bence
var?
Bence var. Devletin kesinlikle böyle bir şey yapmasına gerek var. Devlet kendisi için bunu yapmak zorunda. Bunu tek başına şey de yapmıyor. Yani süt dağıtma meselesiyle enformasyonu kontrol etme arasında bence dağlar kadar fark var. Bence bu devlet burada süt tabii ki dağıtmalı. O belediyeler süt tabii ki dağıtmalı. Orada da kendi tavrımı tutumumu söyleyeyim de.
Ya tabii ki var canım.
Ama enformasyon konusu bunu yapmak zorunda. Çünkü şöyle bir şey. Enformasyon kontrolü daha zor ele alabildiği bir yer. Hele sosyal medyadan bahsediyoruz. İşte internet gibi işte medya akışının daha zor kontrol edebildiği bir alandan bahsediyoruz. Burada şöyle bir şansı var. Bunu bu arada sadece Türkiye'de de yapmıyorlar. Dünyanın pek çok yerinde yapanlar var. Hatta son örneklerinden birini de şeyde söylemiştim galiba yine podcast'te. Singapur'da koronavirüs zamanında yapanlar var. Şey gibi sonuçta fact checking bir farklı bir şey de sunuyor. İmkan da sunuyor devlete. Bir şeyin doğrusu yanlışı var. Bunun biz farkındayız. Ama size bunu otoriterce değil bir bilgi süzgecinden geçirerek aktarıyoruz gibi böyle bir aslında kapıyı araladığı için kullanma şansı veriyor. Sanki onları daha tarafsızmış gibi bir görüntü verdiği için bunu yapmak istiyorlar. İşte bunu şeyde falan da gördük. İşte operasyonlar zamanında Anadolu Ajansı da bu yöntemi çok fazla kullandı. İşte operasyondaki şu görseller İşte şuradan değil, buradan değil gibi aslında teyidin işte yıllardır yapmaya çalıştığı bir yöntemi kendilerince aldılar ve kullandılar. Bu ne işe yaradı? İşte doğrusu gerçeği deme gibi bir ikilik yaratma şansı veriyor onlara. Ya propaganda yaparken bu ikiliği kullanmanız çok mümkün değil. Yani propaganda yaparken işte propaganda yapıyorsunuz yani kendinizi ya da işte bir şeyi sürekli kötülüyorsunuz. Ama bir şey böyle sanki nesnel olarak ele alıyormuş gibi göstermeniz bir avantaj. Bunu da işte fact-checkingçiler yapabildiği için, teyitçiler yapabildiği için anlamlı oluyor. Ve tarafsızsanız anlamlı olabiliyor. Ama devletseniz çok fazla işe yaramıyor. Popülerleşmemesi de biraz o yüzden aslında bence.
Peki ben burada şunu bir söyleyeyim. Özellikle şu geliyor aklıma. Bu Covid krizi öncesine kadar mesela bakanlıkların enforme etmeleri, süreçleri, yaklaşımları bu kadar hızlı olmuyordu. Özellikle bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın mesela bir belge konusunda veya bir hastanın bir yerden nakli konusunda iyi bir sınav verdiğini, anında o yanlış bilginin önüne geçmek için bir şeyler doğrulamaya çalıştığını gördük. Ama onun dışında birçok belge günlerce yayılıp hiçbir kurumdan yanıt gelmediği dönemlerle de karşılaştığımızı düşünüyorum. Yani bu noktada objektif ve gerçekten kendisiyle ilgili yanlışlar üzerinden mi gidiyor? Yöntemi ve metodolojisi dediğim gibi takip etmediği için bir şey diyemiyorum. Asıl tartışma burada.
Evet. Yani devlet fact-checking yapıyormuş gibi gözüktüğü zaman fact-checking dediğimiz bir metodolojisi olan ve nesnelliği olan işe zarar vermeye başlıyor. Çünkü devletin tarafsız olmak gibi bir kaygısı olduğuna ben inanmıyorum. Yani vatandaşlarına karşı hukuk önünde tarafsız olma zorunluluğu anayasada yazıyor. Ama anayasa bir kitapçıktan öte bir şey değil zaten yani çoğu ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de. Dolayısıyla fact-checking'i devlet yaptığı zaman bizim işimize zararı var. Devlet fact-checking yapmamalı. Devlet şeffaf olmalı. Çünkü devletin görevi şeffaf olarak zaten bir enformasyon akışını kontrol etmektir yani. Sen eğer hangi enformasyonu ne zaman vereceğini devlet olarak belirleyebilecek yetkinliğe sahipsen, bizim de vatandaş olarak seni sürekli olarak şeffaflığa zorlama gibi bir hakkımız varsa, burada zaten iyi bir çıkar ve görev ilişkisi var. Bunun ötesinde enformasyonu kontrol etmek için doğru yanlış ikilemine soktuğun zaman bilgi akışlarını, sen hem teyitçiliğe, bağımsız teyitçiliğe zarar verecek bir pozisyona oturmaya başlıyorsun, hem de bağımsız medyayı da ortadan kaldıracak bir şey yapmaya başlıyorsun. Yani çıkar o zaman kendi gazetene.
Devlet de bunu çok önemsiyor zaten.
Ya gerçekten
devlet bunu zaten önemsemiyor. Ya, devlet önemsemiyor. Kendisi için iyi bir strateji izliyor yani.
Evet, kendisi için iyi strateji izlediğine katılıyorum ama ben zaten burada onun yaptığının bize faydasında olmadığı, aksine zararı olduğunu söylüyorum. Yani neyse, sonuçta tabii ki kendi haber akışlarını yaratıyor. Kendi gazeteni çıkar derken aslında yok da değil. Anadolu Ajansı, TRT falan, bunlar sonuçta kamu hizmeti amacıyla yayıncılık yapan organizasyonlar olmalı. Değil mi? Yani bunların da tarafsız olmasını bekliyorsun normalde. Ama böyle bir durum da söz konusu değil. O yüzden ne yaparsa yapsın, yayıncılığın hangi alanına elini atarsa atsın, orada çuvallayacağı ve bizim alanımıza zarar vereceği de çok açık devletin. Ben burada bir de kapanışta aslında bir konu var. Şöyle bir şey geçiyor. Postmodernizme ve post-truth'a dair bir ifade geçiyor. O benim bu döneme özgü bir tartışmayı zihnimde hareketlendirdi. Diyor ki yani postmodernizm aslında sınırların akışkanlığı ve saydamlığı anlamına geliyor. Bu sınırlar küreselleşme boyutunda da tabii ki düşünülebilir ama gerçeklik arasında, hakikat içindeki ve hepimizin kendi hakikatinin olması arasındaki sınırlılığı da kapsıyor. Sizce bu karantina günleri, işte bu Covid-19 biraz daha bu sınırların önemini tekrar gösterip acaba bizi postmodernizmden çıkaracak bir şey olabilir mi? Olay olabilir mi? Buyurun tartışmaya.
Şimdi bence bunu yarınını söylemek için hala erken olabilir ama sabah bir karikatür gördüm. Onu da aşağıda paylaşırım yine linkini. Bu süreçte vakaların yükselişini gösteren bir işaret var. O yükseliyor. Altta da bir noktada işler o kadar da tehlikeli değilmiş diye biraz devletlerin bu önlemlerinin son dönemde Avrupa'da özellikle yakın zamanda hafif gevşetileceği haberlerinin ardından o kadar da önemli değilmiş deyip bir plato şeklinde vakaların izlendiği ve aslında hayat normale dönebilirmiş, fazla abartmışlar denilen bir karikatür. Yani böyle bir grafik oluşturulmuş karikatürize edilerek. Bir tarafta bunu ben mantıklı buluyorum. Yani bu iş biraz süreçle galiba kendini belirleyecek. Çünkü uzamadığı takdirde çok kısa sürede hiçbir şey olmamış gibi fabrika ayarlarına dönebilecek ülkeler de olduğunu düşünüyorum. Yani yine bugün mesela sosyal mesafeyi konuşuyoruz, hijyenin önemini konuşuyoruz, ülkeler arası geçişlerde bazı önlemleri konuşuyoruz ama bunları çabuk unutabilecek bir zihniyete de sahip olduğumuzu düşünüyorum bir yandan. Yani bir şeylerin değişme motivasyonuyla hareket etmeyi isteyen bir grup olacaktır. Mesela artık bir kere şunu görmüş olmamız lazım. En basitinden ilk dönemde çok tartışılıyordu. Bütün bu olayların ardından işte havanın temizlendiğine ilişkin bazı haberleri okuduk. Bazı şeylerin değiştiğine ilişkin, değişebileceğine ilişkin şeyleri gördük. Ne bileyim, atığın önemini biraz yaşadık. Veya belli konularda neler yaptığımızı dünyaya sorgulamaya başladık. Bu sorgulamadan bir grup kendisine bir sonuç çıkaracak ve belki de etki odaklı hareketlerde bulunacak. Ama bu daha genele yayılır mı? O konuda çok emin değilim. Yani söylemek için erken, yayılmasını istiyorum. Yayılması gerektiğini de düşünüyorum. Ama çok çabuk eskisine dönebilecek bir çoğunluk olduğu kanaatindeyim. Ve tabii ki devletler de buna uygun hamle yapacaktır diye düşünüyorum. Gülün, sen ne düşünüyorsun?
Ya orada ben de biraz karamsarlık taşıyorum açıkçası. Şöyle, ben de hani işte bu televizyona ilk başta çıkan uzmanlarla bugün çıkan uzmanları düşündüğümüzde de işte doğru bilgiyi yayma ya da doğru bilgiyi alma yönünde insanların ihtiyaçlarının tatmin edilmeye başlandığını ve işte medya kuruluşlarının da artık doğru bilgiyi yayanlarla yola devam etmek istediği gibi böyle bir heyecanla kapılmıştım açıkçası. Ama sonra onu bölen işte 5G komplo teorileri devreye girdi, biliyorsunuz. Televizyonda işte diploması olmayan insanlar falan konuşmuş. Öyle şeyleri görünce biraz gene aslında umudumu yitirmeye başladım. Ben hani bilime olan inancın artmasıyla işte fact checking'e, işte doğrulamaya, teyide, bu tür ihtiyaçlara, işte olgulara, factlere bakışın daha yoğunlaşacağını bir yanıyla inanıyorum. Burada en azından kazandığımız bir yer var, tutmaya başladığımız bir yer var. Yani bilimsel bilginin kapladığı koca bir alan var. Ama senin dediğin doğru, çok hızlı değişmeye meyilli ortam. O bilimsel bilgiden uzaklaşmaya da çok meyilliyiz. Yani işte iklim krizini sık sık dile tekrar getirildi bu süreçte de. Hani bunları nasıl tartışıyoruz? Çok şüpheli. Hani bir yandan da evet, dünyaya hakim olan bir bilimsel bilgi açlığı var ya da işte buna yakınlaşma var. Ama işte Trump gibi, Bolsonaro gibi liderler var ve tamamıyla reddediyorlar bu süreci. Yani tamamıyla tersine çevirecek şeyler yaptılar. Ve bunu şey anlayışıyla falan da yapmadılar yani. İşte biraz da sürü bağışıklığını deneyelim falan gibi İngiltere'nin izlediği bir yöntemle değil. Tamamıyla popülist bir lider olmaları ve işte konuya yani işte Çin virüsü deme gibi böyle ayrımcı noktalardan bakmalarıyla ilerleyen bir süreç yürütüyorlar. O yüzden tam emin değilim. Yani umutlu olmak istiyorum ama bazı gelişmelerde benim o umudumu biraz şey yapıyor. Yitirmeme neden oluyor.
Peki soruyu soran kişi olarak sen ne diyorsun Atakan?
Vallahi ben daha umutluyum sizden. Ben bu dönemin söylediklerinizin hepsi doğru bu arada tabii, ama bu insanlar ya da bu medya kuruluşları, bu siyasi liderler bu dönemden sonra yeni dönemin kazananı olmayacaklar bana kalırsa. Yani hepimizin zihniyetinde köklü bir değişiklik yaratacak bu dönem. Ve bu aslında gerçekleşti bile. Sadece farkında değiliz bana kalırsa. Önümüzdeki birkaç yılda daha net görürüz. Ama en azından şimdiden sesli kaydını buraya düşmüş olalım. Belki 2 sene sonra tekrar dönüp bakma şansımız olur.
Bu senin aslında açtığın tartışma tabii bugünlerde süren bütün diğer tartışmalarla beraber düşünmesi gerekiyor. Yani neoliberalizm devam mı edecek? Otoriter rejimler mi sürecek? Kapitalizm buradan güçlenerek mi çıkacak? Zayıflayarak mı çıkacak? Biz bu süreci nasıl atlatacağız? Bunlarla çok ilgili. Ama işte böyle yani bu eksenden de baktığımızda otoriterleşme mi yoksa daha liberal demokratikleşme mi bizi bekliyor? Onu ben siyaset bilimcilerin makalelerini okuduğumda da kesin bir noktaya varamıyorum. O yüzden onunla da doğrudan bağlantılı bu yanlış bilgi ya da teyitleme süreçleri, bilgiye olan, doğru bilgiye olan ihtiyacı o yüzden kestiremiyorum. Ben kapatmadan çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu yine eşin bu çizgi deneyine referansla kapatıyor makaleyi Sayın Atalay. Ve şöyle söylüyor. Bu yanlışla ve yanlışta ittifak edebilen kolektif hareket diye bir şeyden bahsediyor. Yani eşin bize gösterdiği çizgi deneyindeki bir yere ait olmak istiyoruz, bir şeyin parçası olmak istiyoruz. Ve o eğer yanlış bilgi ise onda da yanlış bilgide ittifak edebiliyoruz. Ama belki bizim için şöyle bir şans var. Belki artık doğruda ittifak edebilenlerin kolektifini kurarız. Yani bu bütün tartışmalar ve bu bütün senin de yönelttiğin soruyla birlikte ele alacağımız şey o doğruda ittifak etmek isteyenleri bir araya getirebilmek olabilir. Çünkü aidiyet yoksunluğunun bir paçozluğa da götürebileceğini söylüyor. Biz belki o aidiyet hissini gerçekler çerçevesinde kurarsak buradan karlı çıkabiliriz.
Peki. İkinize de çok teşekkürler katkılarınız için.
Biz teşekkür ederiz.
T-Cetvelini bu hafta da noktalıyoruz. Bizi Spreaker'dan, Spotify'dan, Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Bu bölümde yine bahsettiğimiz içerikleri de bölümün açıklama kısmından takip edebilirsiniz. destek.teyit.org'dan da destek olabilirsiniz. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.